Psikolojik danışamıyorum.
Herkese Psikolojik Danışamıyorum podcast'imizden merhaba. Ben Emre. İlk önce podcast'in bugünkü konusuna geçmeden önce size kısaca podcast'tan bahsedeyim. Öncelikle serimizin ismi neden Psikolojik Danışamıyorum? Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle kendim ve buraya katılacak bütün konuk arkadaşlarım rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencisiyiz. Ama bu dönem bir ders aldık. Psikolojik danışmanlıkta ilke ve teknikler dersi. Ve bu derste bir counseling session yapmamız gerekiyordu. Ama counseling session'ın feedbacklerine baktığımız zaman psikolojik danışma yapamadığımızı gördük. Bu yüzden serimiz de bunun üzerine. Arka plandaki fotoğrafta da aldığımız feedbacklerden birkaç tane örnek var zaten. Bugün de iki tane çok sevdiğim arkadaşımı davet ettim. Zulal ve Ece'yi. Ve 14 Şubat özel bölümü çekmek onları tanıtmadan önce kendimi tanıtacağım kısaca. Ben hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuyorum hem de psikoloji okuyorum. Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte 3. sınıfım, psikolojide de 2. sınıfım. Ve ben ve konuk aldığım çoğu arkadaşım Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyoruz. Bu podcast fikri de ilk öncelikle kendimizi eğlendirmek, daha sonra da benzer insanlara yol göstermek amacıydı. Umarım sizin de hoşunuza gider ve bizimle istiyorsanız yorumlardan, istiyorsanız mail adresimizi iletişime geçebilirsiniz. Şimdi Ece ile başlayalım.
Merhabalar herkese. Çok heyecanlıyım öncelikle. Bu kadar özel bir günde sizlerle buluştuğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Bugünün benim için anlamı çok büyük. Ben de Zulal ve Emre ile sınıf arkadaşıyım. Aynı sınıftayız zaten. 3. sınıftayız. Yani 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Nevşehir Ürgüplüyüm. Başka ne söyleyeyim? Aslında sosyal bir insanım ama bu pandemi dönemi beni biraz içine kapanık bir insan haline getirdi. Bundan çok da rahatsız değilim. Kendime döndüm. Daha iyi hissediyorum kendimi. Gerçi evdeyken de böyle kulüp faaliyetleri olsun, sosyal sorumluluk projeleri olsun veya işte staj olsun, bu tarz şeylerime de devam edebiliyorum. Biraz olsun aktif hayatım devam ediyor diyebilirim yani.
Teşekkür ederiz Ece. Zulal.
Merhaba. Ben Zulal. Emre ve Ece ile Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ben de aslında Ece gibi çok sosyaldim pandemi öncesinde ama sonrasında pandemiyle beraber daha çok kendime döndüm. Kendimle beraber olmaya, kendimi tanımaya başladım. Bugünkü bölüm için aslında heyecanlıyım ve mutluyum da. Çünkü bu konuları arkadaşlarımla konuşmaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum.
Sana da çok teşekkür ederim Zulal'cığım. Şimdi abi bugün 14 Şubat hakkında konuşacağız. Belli zaten. Ama İlk başta genel bir soruyla başlayayım. 14 Şubat'ın sizin için anlam ve önemi ne? Bu birinci sorumuz. İkincisi de bugün ne yapacaksınız?
Tamam. Ben öncelikle söyleyebilirim. 14 Şubat aslında benim için herhangi bir gün. Çok bir önemi olan bir durum, bir gün değil benim için şu an. Çünkü bir ilişki içerisinde değilim. Bu uzun süredir hani çok bir 3 senedir bir ilişkim yok. Bu yüzden herhangi bir gün gibi geçireceğim 14 Şubat'ı. İlişki içerisinde de zaten sadece sevgilimle beraber geçirdiğim bir gün olarak tanımlayabilirim. Bu senede 14 Şubat'ı zaten karantinada geçireceğim hastalıktan dolayı. Ama büyük ihtimal ve duygusal filmler falan izleyip rahatlayacağım, işte mutlu olacağım, duygulanacağım bir gün olarak geçiririm diye düşünüyorum.
Ece?
Ya 14 Şubat benim için gerçekten çok önemli. Ya bütün özel günler önemli de 14 Şubat benim ergenlik döneminden beri hayalini kurduğum bir gün aslında. Hep bu günü kutlamanın zamanını böyle iple çekmişimdir ama bir türlü istediğim gibi nasip olmadı. Geçen sene, iki sene önce aşık olduğum bir insanla flört ediyordum. tam 14 Şubat'a doğru çıkma teklif edecek diye bekliyordum. O gün hatta kıpkırmızı giyinmiştim. Ne kadar büyük bir salaklık düşündükçe bile şimdi kendimi kötü hissediyorum ama hiçbir şekilde bir çıkma teklifi almadım. Hiçbir kutlama olmadı. Eve gelip hüngür hüngür ağladım. Gerçekten çok zordu benim için. Yani aşka inancımı kaybettiğim bir gündü 14 Şubat. O gün benim. Sonrasında şu an bir ilişkim var, bir senelik. Geçen sene de 14 Şubat'a denk geldiğinde ben yine ya evet işte gerçekten 14 Şubat'ı kutlayacağım galiba diye böyle hazırlık yaptım, hediye aldım. Aslında erkek arkadaşım bana demişti ki yani 14 Şubat tamamen kapitalizmin bir oyunu ve ben inanmıyorum. Ansızın sürpriz yapmak kesinlikle daha anlamlı. Ben de o zamanlar deyip geçiştirmiştim. Ben onu törpülerim, değiştiririm, alır hediye, sürpriz yapar. Hani bu beklentinin içine girmiştim tabii ki. Ama olmadı. Ben hediyemi verirken böyle kaldım. Kaldım sadece yani. Sonra şimdi geldik yeni bir 14 Şubat'a. Açıkçası hem pandemi olduğu için hem de yine bakış açısının değişmediğini de bildiğim için çok bir beklentim yok. Geçen sene hediye almıştım. Bu sene madem öyle ben de hediye almıyorum diye bir isyan bayrağını çekmiş bulunmaktayım. Tabii ki hayat bu, belli olmaz. Belki sürpriz yaparsa gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bence gerçekten aşkın, sevginin günü de kutlanmaya değer.
Yani ben de Ece gibi düşünüyorum abi. 14 Şubat benim için hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben genelde uzak mesafe ilişkileri yaşadım. Ve hiçbir uzak mesafe ilişkimizde de doğru düzgün kutlanamadı. Ya 14 Şubat'tan sonra çıkıyorduk ya da 14 Şubat'a gelinceye kadar ayrılıyorduk. En son bundan bir gün önce, ki tesadüfün böylesi cidden, 14 Şubat için yine uzak mesafe içerisindeydim İngiltere'den bir insanla. Ve kutlayacaktık, işte şarabımızı alacaktık, yemek yiyecektik, romantik filmler izleyecektik falan, ayrıldık. O yüzden ben de 14 Şubat'ta evdeyim ne yazık ki. Belki seneye diyorum ve asla bu konu hakkında umudumu kaybetmeyeceğim. Ama özel günler bence de kutlanması gerekiyor. Peki abi, şimdi özel günler demişken, özellikle 14 Şubat demişken, bugüne kadar kaç tane ilişkiniz oldu?
Yani eğer flörtlerimi saymıyorsam...
Yok yok, flört dışı. Oraya da geleceğiz.
5-6 tane olmuş olması lazım.
Vallahi benim belki inanmayacaksınız ama hani bu yaşına gelmişsin, daha önce hiç mi olmadı diyeceksiniz ama gerçekten kalbimi çalan tek bir yani şimdi burada egoistlik yapmak için değil ama hani benimle gerçekten çok fazla insan karşıma çıktı. Yani hatta ağlattığım erkekler bile oldu ama kabul etmedim. Hani gerçekten benim kalbimi fethetmesi gerekiyor. Çok yani Koç burcuyum. Arkadaşlar birazcık hani zor kalbimi kazanmak. Bu yüzden bir ilişkim oldu. Şu anda da onun içindeyim.
Ben de abi umutsuz bir romantik olarak balık burcu ve terazi yükseleni var. Bu yüzden sayı da biraz fazla. Yanlış saymadıysam 8 tane falan ciddi ilişkim oldu. Bunların çoğu uzak mesafeydi. Sadece 3'ü yakın mesafedeydi. Aynı ildeydik. Ama keşke üçü de olmasaydı. Çünkü berbat insanlardı. İsim vermeyelim. Ama aşka dair olan inancımı kaybetmedim. Yine o inanç var. Tabii balıktan mı geliyor artık? Psikoloji öğrencileri olarak da, PDR öğrencileri olarak da burçların etkisini konuşmamız da ayrı bir konu zaten. Bakalım ne olacak? Bir sonraki 14 Şubat'a, ondan sonraki 14 Şubat'a mutlaka bir gün 14 Şubat'ta mutlu olacağımı düşünüyorum. Peki, şimdi bu ilişkilerde abi sizce olması gereken en önemli 3 özellik neler?
Çok rahat söyleyebilirim. Şimdiye kadar ki bütün ilişkilerimde yani flört olsun, yani ciddi bir ilişki olsun hep baz aldığım ve temel olarak gördüğüm, yani eğer bunları görmüyorsam asla ilerlemediğim 3 temel şey var zaten. Saygı, insan olarak bana çok saygı duyması lazım o kişinin. Yani benim hayatıma, benim düşüncelerime, benim özel alanıma çok saygı duyması lazım. Beni asla, nasıl diyeyim, müdahale etmemesi lazım benim özel hayatıma. Bir yere gidiyorsam veya bir kıyafet giyiyorsam neden bunu yapıyorsun, yapma dememesi lazım. Saygı duyması lazım o yüzden. Sevmesi lazım tabii ki de. Sadece ama sevgili olarak değil, insan olarak sevmesi lazım. Beni ben olduğum için sevmesi lazım. Beni değiştirmemeye çalışması lazım. Sadakat benim için, benim hayatımda. Benim hayatıma girecek olan kişinin ve aslında bunlar benim sadece özel hayatımda değil, bütün arkadaşlık ilişkilerimde çok önem verdiğim bir şey ve eğer hani görmüyorsam, bunun bu üçünden birini görmüyorsam zaten arkadaş da kalmıyorum. Arkadaşım da almıyor o insan. O yüzden saygı, sevgi, sadakat diye aslında 3S olarak böyle toparlayabilirim.
Benim için de aslında hem sadakat çok önemli, hem güven çok önemli, hem de tutku çok önemli. Yani bu üçü yoksa bence çok da bir şey ifade etmiyor. Bir de bonus olarak şunu ekleyebilirim. Hani bir çünkü sevmek vardır, bir de rağmen sevmek vardır. Hani seni seviyorum çünkü, ya da seni seviyorum ama bunlara rağmen. Ben o işte rağmenci taraftayım. Yani bir insanı kusurlarına rağmen sevebiliyorsan veya işte savaşman gereken bazı şeyler olmasına rağmen sevebiliyorsan gerçek ilişkiyi yaşıyorsun demektir. Yani işte çok yakışıklı olduğu için seviyorum, kaslı olduğu için seviyorum, beni el üstüne seviyorum. Bu tamamen şey, yani ego tatmini gibi geliyor bana. O yüzden bir rağmen sevmek önemli. Bir de dediğim gibi güven, ya güven olmazsa, yani istediği kadar sevsin, istediği kadar aşk dolu gözlerimin içine baksın, o yalan söylediği an benim için gerçekten bitmiştir. Veya sadakatsizlik yaptığında bilmiyorum yani. Gerçi biz psikolojik danışmanlar, ya da geleceğin psikolojik danışmanları olarak diyeyim, hani aldatmanın da belli noktalarda çözümlenebildiğini biliyoruz. Hani tekrar devam edilebiliyor. Ama sanki bir kere aldatan bir daha aldatır gibi geliyor ya. Hani bilmiyorum, tekrar o güveni sağlayabilmek o kadar kolay olmaz herhalde. Bunun dışında tutku. Ya ben hani herkesin buna katıldığını düşünüyorum. O iki kişi arasında o tutku, o şehvet, o ihtiras olmazsa bir yerden sonra artık hani sen arkadaş mısın, sevgili misin? Hani bu ikisi arasındaki ayrımı net bir şekilde gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve işte bu noktada ten uyumu devreye giriyor. Ten uyumu her ilişkide olmayan bir şey. Hatta birçok insandan duydum. Bu olmazsa sanırım bitiyor. Yani çok seviyor iki insan birbirini ama o ten uyumu olmadığı için maalesef, yani out.
Yani ben Ece ve Zulal'a katılıyorum. Güven benim için de çok önemli. Ki güven olmazsa zaten nasıl yürüyecek o ilişki? Ki uzak mesafe ilişkilerinin piri olduğum için güven kesinlikle gerekli. Bunun dışında abi ben listemi yaparken dedim ki şimdi uzak mesafenin yürümesi için, ki bu konuya az sonra geleceğim, ne gerekiyor? Efor gerekiyor abi. İlişki dediğin şey bence tek başına yürümez. Yani ben efor gösteriyorum, ben çabalıyorum, sürpriz yapıyorum, işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. At o ilişkiyi çöpe. Karşındaki insanın da senin gösterdiğin eforu göstermesi gerekiyor. Üçüncü element olarak bence burada fedakarlık da devreye giriyor. Çünkü hani efor göstereceksin, güveneceksin ama bir fedakarlık da yapman gerekiyor. Parandan olabilir, zamandan olabilir gibi gibi. Mesela uzak mesafedeysen para ödeyeceksin abi. O insanı görmeye gideceksin, ziyarete gideceksin. O insan için çabalaman gerekiyor. Aldatma konusuna gelince de ben aldatan insanı asla affetmem. Yani büyük konuşayım. Ki aldatma konusunda ne yazık ki bir anım var. Aldatan taraf olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Ki bu üç ilkeye sadık bir insanımdır. Peki konuklarım, sizce aldatan insanı tekrar kabul eder misiniz sevgili olarak? Çok pişman olsa, yalvarsa, yakarsa, işte sizin için ölüyorum dese kabul eder misiniz?
Ece, sen cevaplamak ister misin önce, yoksa ben cevaplayabilirim eğer istiyorsan?
Hiç fark etmez, sen başla istersen.
Tamam. Yani ben kolay kolay affedeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü işte bu aslında sadık olmak veya sadık olmanın içinde zaten güven olduğu için, birbirine güvenme, işte saygı da var zaten. Yani hepsi birbirine ilişkili olduğu için ve eğer güveniyorsan karşındakine ve o da sana güveniyorsa zaten sadıksındır ve aldatmazsın, aldatılmazsın. Yani o yüzden ben aldatmam ama aldatılabilirim. Aldatılmadım, aldatmadım da. Ama olursa da öyle bir şey, ben affedeceğimi düşünmüyorum. Büyük büyük konuşmayayım. Çünkü hani neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bir şey olur, bir şey yaşarım. Yani çok wow olurum ve affederim. Ama öyle bir şey yaşarsam affedeceğimi düşünmüyorum. Yaşasaydım da affetmezdim diye düşünüyorum.
Ya ben aslında asla asla demeyen bir insanım ve şu hayatta ne çok büyük konuştuysam hepsi başıma gelmiştir. Bu yüzden net bir yorum yapmak istemiyorum ama eskiden şöyle bir insandım. Aldatabilir ama bana gerekli açıklamayı yaparsa ben onu çok seviyorsam affedebilirim. Eskiden bu kafayla yaklaşıyordum ta ki geçen sene çok yakın bir arkadaşım aldatılana kadar ve ikisi de çok iyi arkadaşımdı. Ve ben hani o telefonda o hıçkırarak ağladığını duydum ya, o an benim için bitti gerçekten hani. Ve buna rağmen arkadaşım onu affedince ikinci şoku yaşadım. Dedim ki bu nasıl olabiliyor? Ben ondan daha çok sinirlenmiştim çünkü. Ya bilmiyorum, yine de bu şeye bağlı tabii ki. Yani şunu düşünüyorum. Atıyorum çok kavga etmişsindir, gitmiştir, içmiştir falan. Aşırı sarhoştur. Bilinçsizce yapmıştır ama bilmiyorum ya, bana kendini kanıtlaması lazım. Ya kendini paralayacak, tamam mı? Yerden yere savuracak. Hani affetmem için kulum kölen falan olması lazım. Ya ancak o zaman %1 ihtimal de düşünürüm. Hani yine de net bir şekilde affederim diyemiyorum ya. Ya bilmiyorum. Eğer kendine sarhoş bile olacaksa öyle bir ortama gitmesin o zaman. Yani kendisini korusun, ne bileyim. Ya bence ilişki sorumluluk gerektiriyor ve pek çok şeye dikkat etmemiz gerekir. Bu yüzden çok zor ama büyük konuşmayayım. Şimdi bunu dedikten sonra yıllar sonra başıma gelir falan, ya ben aldatırım ya aldatılırım. O yüzden hani umarım olmaz tabii de çok sıcak bakmıyorum diyeyim.
Böyle de bir şey var. Yani bu aldatma bence sadece işte özel ilişkide değil, arkadaşlıkta da var. Yani hani işte birbirinin kalbini kırma ve hani asla sana uymayan bir şey yapma veya işte söyleme etme falan. Yani bu çok hani ve zaten hani ilişki içerisinde olduğun kişi bir taraftan senin en yakının olduğu için en yakın arkadaşın durumuna gelebiliyor. O yüzden hani bir noktada aldatıldığında ve aldattığında zaten en yakın arkadaşına olan saygını, sevgini ve işte güvenini diye her şeyi kaybediyorsun. O yüzden özel ilişki olsun veya olmasın ben aldatılmayı istemem ve aldatıldığımda da veya hani kalbim çok kırıldığında da çok affetmem yani. Hani arkadaşlıkta zaten ben bunu yapıyorsam özel ilişkide haydi haydi yapmam diye düşünüyorum ama başıma yine büyük şeyler büyük konuşmayayım. Başıma gelip gerçekten hani ben de gelmişliğini gördüm arkadaşlarıma. O yüzden ben böyle düşünüyorum şu an. Ama net bir şey de söylemiyorum tabii.
Yani aldatma konusunda abi benim sanırım fikrim çok net hayır. Kesinlikle hayır. Düşüncesi olsa bile hayır. Ki şimdi size bir anı anlatayım. İki tane anı. Bir tane partnerim abi ki benden büyüktü. 2 yaş büyüktü. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu insanla biz düzenli olarak konuşuyorduk ki bundan 1 yıl önceydi. Pandemi dönemindeydi. Uzak mesafe olmak zorunda oldu. Aynı ülkede ve aynı ildeydik. Neyse hiçbir şekilde isim vermeyeceğim o insana olan şu kadarcık saygımdan dolayı çok az. Ondan sonra bu insanla konuşuyorduk. O üniversite sınavını hazırlanıyordu ve dedim ki hani üniversite sınavına geçince bu sınavı kazanırsan ne yapacaksın? O da her zaman ayrı bir eve çıkmak istediğini söylemişti. Ben dedim ki tabii ki çıkabilirsin. İlk başta beni böyle kızdırmak için dedi ki işte ayrı eve gidince arkadaşlarımla kalırım, şunu yaparım, birilerini eve çağırırım falan filan. Daha sonra iş ciddiye bindi. Bana dedi ki işte ben ayrı bir eve çıkınca 4 ay boyunca ki ilişkimiz 4 ay olmamış. Farklı insanlarla görüşmek istiyorum dedi. Bak sen bana bunu diyorsun sen. Ben de
Farklıyım.
dedim ki aynen farklı insan bir de hani ben değil. Aynı eve çıkmayalım bunu da söylemedi. Neyse ondan sonra ben de dedim ki senin bu yaptığın aldatmaya girecek. Ki sen bunu planlıyorsun. Buradan başladı abi zincirleme olarak ayrılmaya kadar gitti. Ki burada tekrardan güvenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sadakat ve güven. el ele zaten. Bu noktada ayrıldım. Hiç de pişman değilim. Ki peşimden çok koştu. Umarım izlemez. İkinci anıma geçeceğim. İkinci anında uzak mesafe ilişkisindeydik ve bu insan benim için önemliydi. Çünkü hani 18 yaşınıza geldiğiniz zaman artık ilişkiler bir tık daha farklı bir boyuta gidiyor ki ciddiyete artıyor, ciddiyet seviyesi. Bu insan da doğum günümün ne kadar önemli olduğunu biliyordu. 6 Mart'ta doğum günümde hiçbir şey kutlamadı. Ne hediye aldı ne bir şey yaptı ki hediye bekliyordum ben açıkçası. Unuttuğunu söyledi işte bana sweatshirt yollayacakmış. Bu insan Amerika'da yaşıyordu. Neyse tamam dedim. Ondan sonra ayrıldık. Bu olaydan sonra bazı şeyler yaşadık, ayrıldık. Bu insan benden ayrıldıktan sonra ben çok üzüldüm. Bayağı bir ay depresif bir dönemdeydim. Daha sonradan çıktığı insanın Instagram sayfasını buldum. Şimdi bu insana A diyelim. Çıktığı insana da B diyelim. B kişisinin Instagram sayfasında abi bir post gördüm. Böyle upuzun bir post. Birinci ayımız kutlu olsun demiş. Ne zaman atmış bunu? 6 Nisan'da atmış.
Ne? Nerede? Benim doğum günümde bu arada.
6 Nisan'da sen o kişiyle beraber miydin?
Hayır. Birinci ayımız kutlu olsun demiş. 6 Nisan'dan
senle
bir ay
beraberken zaten. Seninle beraberken zaten görüşüyormuş.
Ay, evet, aldatmış yani. 6 Mart'ta benim doğum günümde aldatmış beni, başka ilişkiye başlamış. Ben de gittim ve ikisine mesaj attım. Dedim ki yuva yıkanın yuvası olmaz dedim. Seni de aldım.
Az bile etmişsin.
Ben yazıyorum dedim. Daha sonra ne oldu biliyor musun?
İnanmıyorum.
Aradan
ayrıldılar.
Keşke evet. Ayrılsalardı. 4 ay sonra bu A kişisi ve C kişisinin üçüncü faktör bir Instagram sayfasını gördüm. Böyle Instagram sayfasına bakıyorum işte sevgi dolu sözler, öpüşmeli videolar, fotoğraflar falan.
C kişisi. Evet. Direkt onu da aldatmış.
Onu da aldatmış. Aa. B kişisine gittim.
Ay yok artık.
Ay çok geçmiş olsun, ayrılmışsınız ama üzülme falan dedim. Ne saçmalıyorsun sen dedi bana. Ben dedim ki.
Ay onun da haberi yok. Olaya bak.
Benden duymuş olma. Çok özür dilerim bunu söylediğim için dedim. Ama seni aldım.
Yabancı mı bu kişi?
Evet.
Bu olanlar yabancı insanlar arasında mı oluyor?
Aynen.
Hayır, nasıl bir şey diyeceğim. Ha? Nasıl bir namussuzluk? Yani burada bu
danışmanın da kibar olması gerekir.
Burada bunu kullanmıyoruz.
Abi ondan sonra B kişisi dedi ki arkadaştır belki, tak yapıştırdım öpüşürken fotoğraflarını, bir ağlamaya başladı işte, bana içini döküyor. Ulan sen bana zamanında bir daha bizi rahatsız etme demedin mi, köpeğe bak sen. Ondan sonra abi ben şeyi öğrendim, B kişisini A kişisiyle aynı üniversitede, aynı state'de okumak için binlerce dolar dökecekmiş, nasıl bir felaketten kurtardıysam artık. Tabii A kişisiyle de konuştum, A kişisi de dedi ki işte sen bunu beni zarar vermek için yapmıyorsun, bana zarar vermek için yapmıyorsun, işte belki sizinle zarar vermek için yapıyorsun. Ben dedim ki ne saçmalıyorsun sen, yani nereden tutsan elinde kalıyor. İki ucu boklu değnek durumundasın, yani sen kimsin beni suçluyorsun dedim. Ondan sonra ağladı zırladı, özür diledi benden. Ben de kabul ettim arkadaş olarak. Ama ben durur muyum? Bununla ilişkimizi devam ettirdim ve friends with benefits olduk abi. Bu sırada C kişisiyle çıkıyor.
Allah'ım ya.
Kısırdım ya. Bu ne böyle?
Abi
şey gibi.
Şöyle yani. C kişisinin hiçbir şeyden haberi yok. Ben A kişisiyle nude'laşıyorum işte. Friends with benefits'iz. Ama C kişisi B kişisine sürekli saldırıyor. Tinder'dan
C sonra. Kişisi B kişisine saldırıyor.
Evet, ama olayı çıkaran benim yani.
Ondan sonra bu şey gibi olmuş. Şey var ya. Triangle var ya hani derste gördüğümüz. Aynı onun gibi olmuş.
Yani beni aldatan insanın iki tane ilişkisini bozdum. Bana bulaşmayın abi. Şimdi buradan taliplerime sesleniyorum. Beni aldatmayın. Şimdi argo kullanmayalım. Bir psikolojik danışman kibar olma. Aldatma konusunda böyleyim. Yani çok sinirim bozuk. Ama yani aldatıldıysanız da şimdi ben kendi kişisel yorumumu yapayım. Kesinlikle güçsüz hissetmeyin. Kesinlikle kendinizi suçlamayın. aldatan insan abi hani sizde bir eksiklik gördüğü için bunu yapmıyor. Kesinlikle kendisinde bir eksiklik olduğu için bunu yapıyor. Ki ilişki içerisinde de abi genelde şöyle derler. Tabii bunun bilimsel background'unu bilmiyorum. Kendisine güvenmeyen insanlar, özgüveni olmayan insanlar kıskanç olur ve aldatmaya daha yatkın olur derler. Bence bu doğru. Ki bu iki insan da öyleydi. Ki bu iki insan benden daha iyisini bulamaz. Aldatma konusu benim için böyle.
Şöyle bir şey var. Bence aldatan kişiye karşısındaki insana değil de kendini aldatıyor bence. Yani bence bu daha zavallı bir durum. Kendi haline yansın. Yani hatta bence bizi aldattığı için karşımızdaki insana teşekkür etmemiz gerekir. Nasıl bir lanetten kurtulduğumuzun da bir göstergesi yani bu. Kesinlikle biz o insanlardan çok daha iyilerine layığız. Kendine layık olan başka bir kapıya gitsin o zaman diyorum buradan.
Bunu söylemiyoruz. Davranışlarımıza gösteriyoruz Ece.
İçimden iç konuşmalar yapıyorum. Her zaman olumlu iç konuşmalar yapamıyoruz.
Şimdi abi aldatma peki sizce yakın mesafede mi daha çok çıkar yoksa uzak mesafede mi?
Bu bence mesafeyle ilgili olan bir şey değil açıkçası. Eğer kişinin karakterinde varsa uzak da olsa yakın da olsa yapar. Yani hani bu gerçekten kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Yani bu yine işte birbirine güven, sadık olma. Ya çok uzakta, senden çok uzakta yaşayan bir kişi sana çok sadık olabilir, seni çok sevebilir, sana çok güvenebilir. Sen de ona güvenirsin, seni onu çok seversin ve aldatmasın. Ama senden işte 15 dakika uzakta da biriyle, 15 dakika uzakta yaşayan biriyle de bir ilişki içerisinde olabilirsin. Ama o sana o kadar güvenmez veya seni o kadar sevmez ve aldatır yani. Bu birazcık... Gerçekten kişiye göre değişebilecek bir şey bence. Hani mesafe tabii ki de yani uzak mesafede olan hani farklı ülkelerde yaşıyorsan özellikle onu anlaman daha zor. Yani şey olarak anlaman işte aldattım aldatmadım mı seni seviyor mu sevmiyor mu gerçekten bir şey hissediyor mu sana karşı. Bunları anlamak daha zor tabii ki de yakın mesafeye göre. Çünkü yakın mesafede oturuyorsa daha çok buluşma imkanınız olur ve anlarsın buluştuğunuzda ne hissettiğini. Bir davranışından bile belli olur. Ama işte ben yine şey söyleyeceğim, bu mesafeyle ilgili değil bence. Benim düşüncem bu ama. Başka yani Ece ne düşünüyor, sen ne düşünüyorsun Emre bu konuda bilmiyorum.
Yani benim bununla ilgili iki tane arkadaşımın örneği var. Biri uzak ilişki, farklı şehirlerde yaşıyorlar. Diğeri de aynı şehirde ve dip dibe sürekli yani böyle mıç mıç bir ilişkileri var. İkisinde de aldatma olayı yaşandı. Mesela ben bunu şahit oldum yani direkt olarak. Bir tanesinde aldatan kişi şey diyordu hani seni görmediğim için ben de resmen bunu söyledi yani. Hani kendimi başkalarında avutmak durumunda kaldım. Bunu söyledi. Hani ben şok gerçekten. Diğerinde de aynı şekilde o da söyledi. O kadar çok beraberdik ki sıkıldım ve kendimi başkalarının kollarında buldum. Hani düşünebiliyor musunuz insanlardaki genişliği? Abi böyle şeyler var. O yüzden hani Zul'un dediği çok doğru, kişinin tamamen karakteriyle alakalı. Hani mayasında varsa, isterse uzak olsun, isterse yakın olsun her türlü aldatır. Ama şöyle de bir şey var. Eğer sen bir ilişkinin içindeysen güven duygusunun olması gerekiyor. Yani sürekli onu kontrol ederek, kısıtlayarak veya acaba aldatıyor mu beni şeklinde bir düşünce tarzına girerek kendine hırpalarsın. Ona güvenmekten başka bir şansın yok. Ama eğer ki güven zedeleyici tarzda bir davranış sergiliyorsa karşılıklı bir şekilde konuşulup halledilmesi gerekir. Aşılamıyorsa da bence o ilişki çok uzun vadeli bir ilişki olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi güven, sadakat çok çok önemli bence. Ama benim erkek arkadaşım ilk tanıştığımız zaman bana şunu söylemişti. Eğer yani seninle bu ilişkide her şeyi halledebiliriz tek bir şey dışında, beni aldatırsan bu ilişki biter dedi. Aslında ben orada gerçekten bu sözünden çok etkilendim. Çünkü hani bir erkeğin bunu söylemiş, hani burada şimdi cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi gerçi tamam günümüzde kadınlar da çok fazla aldatıyor evet. ki kalbimden bir taraf şunu diyor, erkekler aldatmaya daha meyilli gibi. Çünkü doğuştan hani cinsel girilere daha böyle tavan yapmış olduğu için daha meyilli ve bir erkeğin bunu söylemiş olması da beni etkiledi diyebilirim. O yüzden ona güvenim sonsuz yani. Öyle bir şey yaşanmayacağını düşünüyorum. Allah korusun. Yaşanmasın ya. Yoksa bıçaklarım.
Zuhal'la Ece, ben de katılıyorum abi. Cidden güven ve sadakat olmalı ve evet, mesafeye ya da yakında olmaya bağlı değil. Aldatan insan her türlü aldatıyor. Ki bunu bazen anlayabiliyorsunuz uzak mesafedeyseniz ve benim kadar şanslıysanız. Belli oluyor Instagram sayfalarından. Ama bazen de anlayamıyorsunuz. Ve yani cinsiyetçilik konusuna girmeyeceğim. Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Bilimsel olarak background'ım yok. Buna hiç girmeyeyim. Ama konuyu şöyle toparlayalım kısaca. Şimdi 14 Şubat'ta konuştuk abi. Ama aşktan bahsetmedik. Aşktan bahsetmeden olur mu? İlk görüşte aşk. Olmaz. İlk görüşte aşk. İnanıyor musunuz?
Yani ben şöyle bir şey var. Ben bu konuda aslında o kadar wow inanıyorum demiyorum. Ama tabii ki de böyle bir etkilenme olabilir. Ama ben şey düşüncesindeyim. Ben iki tip bence insan var. Bu ilişkilerden işte birinden hoşlanma modu olan durumlarda. Gerçekten ilk gördüğü anda hoşlanan tipler var. Bir de benim gibi böyle zaman geçtikçe tanıdıkça hoşlanan insanlar var. Ben böyle aslında hep bütün ilişkilerimde bu böyle oldu. Yani ben o karşımdaki kişiyi tanıdıkça, onun karakterini, hobilerini, düşüncelerini öğrendikçe o kişiden hoşlanıyorum. Ve bu böyle ilerliyor. Ama en uzun ilişkim yani 4 seneye yakın süre de oluşan ve biten veya gerçekleşen, yaşanan ilişkimde ilk gördüğümde böyle bir tabii ki de bir etkilenmiştim, bir tamam falan olmuştum yani. Ama sonrasında mesela sonra yine çok o ilişkim bittikten sonra bir ilişkim daha oldu. Böyle flört gibiydi ama onda da böyle hani çok da bir şey olmadı yani. Çünkü tanıyordum zaten o kişiyi ve böyle hani arkadaşımdı. Arkadaşım olduğu için de çok sevdiğim bir insandı ve hani hoşlanma olasılığının olabileceği bir insandı. Ve kafam çok uyuyordu. O yüzden de sonrasında öyle bir flört yaşadım. Ondan hoşlandım böyle ve bu flörtüm de aslında benim isteğim dışında bitti. Yani hani olabilirdi ama olamadı. Ve hani aslında o yüzden şey düşünüyorum yani bu wow hani evet işte ilk görüşte aşk diye bir şeyi savunmuyorum çok fazla ama ilk görüşte bir beğenme, bir etkilenme tabii ki de oluyor. Yani hani bu şey gibi ilk gördüğünde ya nefret edersin ya da seversin bir insanı. Yani o ön yargı birazcık hani bizim mesleki açıdan kabul etmediğimiz ve yapmamamız gereken şey istem dışı aslında oluşuyor ilk gördüğümüz bir insana karşı. Hepimizde bu böyle yani bir danışman olalım veya olmayalım, psikolojik danışman olalım veya olmayalım, bu oluşan bir şey bence. Ama ben çok fazla wow ilk görüşte aşkı savunmuyorum çünkü daha önemli bence düşünce tanıdıkça sevmek. Çünkü sonrasında ilk gördüğünde, seninle ilk gördüğünde güzelliğine aldanıyorsun. Ama o güzellik bir noktadan sonra gidebiliyor. Sevmemeye başlayabiliyorsun. Ama bence önemli olan şey düşüncelerini, onun karakterini sevmek.
İlk görüşte aşk yani ben aslında böyle çok romantik bir tipim. Çok severim bu tarz şeyleri. Yani aşkla ilgili şeyleri. Ama ya ben bir kere aşık oldum hayatım boyunca. O da bahsettiğim o 14 Şubat'ta kırmızı giydiğim zamana aitti. Ve o kişiyi ben ilk gördüğümde aslında demiştim ki ya bu ne ya demiştim hani. Hani tipe bak demiştim. Resmen hani böyle bir tepki verdim. Ama sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sefer gördükçe, karşılaştıkça falan böyle farklı bir aurası vardı. Hani konuşma tarzı, bana verdiği enerji. Sonra aşık olmaya başladım bir baktım. Yani o ilk görüşte olmadı ama. Hani Zulav'la aynı fikirdeyim. Birazcık zaman geçtikçe sanki daha böyle o kökleniyor senin içinde. Ama aşk böyle kısa süreli bir psikoz hali. Ve uzun sürdüğü zaman bir hastalık biçimini alıyor ve kendini kaybediyorsun. Ben gerçekten o anda mesela her yerde onu görüyordum. Yani sokakta onu görüyorum. Yemek yerken o var. Hani böyle içim ürperiyor falan. Mesela direksiyon sınavına gitmiştim. Derse gidiyordum. Gerçekten defalarca kez kaza yapacaktım. Son anda kurtuldum yani. Ve hani böyle manyak gibiydim ya. Böyle Leyla gibi ortalıkta dolanıyordum. Annem falan da hep böyle sen Leyla mısın? Ne bu haller diyordu. Bir şeyleri kırıyordum böyle. Hani aşıkken ben değildim. O yüzden ama şu anda şuna inanıyorum. Yani aşktan daha önemli olan şey sevgi bence. Gerçekten o insanı sevdiğin zaman o çok büyülü bir şey. Yani aşk bitebiliyor ama sevgi asıl kalıcı olan ve saygı. Ama bence bilmiyorum, ilk görüşte aşk değil de ilk görüşte kişinin fiziksel özelliklerinden etkilenebilirsin. Çünkü o kişinin sen içini tanımıyorsun ki neyine aşık oldun. O fiziksel özelliği gidebilir yani bir gün ama kusurlarına rağmen sevebiliyorsan, kusurlarına rağmen aşık olabiliyorsan zaman geçtikçe asıl değerli olan. O yüzden bilmiyorum, ilk görüşte aşk bence biraz ütopik bir şey. Hani filmlerde, dizilerde olabilecek bir şey gibi geliyor bana.
Ben de hem Zulal'a hem Ece'ye katılıyorum ki Ece çok güzel bir noktaya değindin. İlk görüşte aşk aslında bence de yok. Çünkü ilk görüşte olan şey cinsel çekim. Ki sosyal psikolojinin bir deneyi de bunu kanıtlamış durumda. Hep şey söylerler, zıt kutupları birbirini çeker. Ama yapılan araştırmalara göre, uzun vadede özellikle, daha benzer insanlar zıt kutuplara, daha farklı insanlara göre daha başarılı ve mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Evet, son olarak abi, Ece, sendeyiz. Bize başarılı bir ilişkinin, ki nazar değmesin aman, sırlarını anlat kısaca.
Başarılı ilişkinin sırrı aslında bence her şeyden problem çıkarmamak. Hani bunu ben söylüyorum. Normalde her şeyden problem çıkaran bir insan olabilirim ama hani ne bileyim, bazı şeyleri tolere edebilmek. Hani karşımızdaki insanın mükemmel olmasını beklememek diyebilirim. Çünkü hepimizin kafasında yarattığı bir erkek, bir kadın, bir model var ama öyle bir insan yok. Yani ve onun kusurunu gördüğün zaman aslında, ya da yanlışını, bunu gidip onunla konuşmak varken, eğer sen ona trip atarsan, ne bileyim, veya bunun üstünü kapatırsan, o zaman bu soruna yol açıyor bence. O yüzden sorun her neyse onu o an konuşup halletmek bence. Bir numaralı olan şey bu. İkincisi de paranoyakça davranmamak. Hani ne bileyim, sosyal medya hesaplarını karıştırıp işte sen beni mi aldatıyorsun, veya işte o kız kim, onunla görüşme, veya işte eğer erkek diyorsa o eteği giyme. Hani kısıtlayıcı, sınırlayıcı şeylerde bulunmamak. Bu da çok büyük bir kilit noktası diye düşünüyorum. Diğeri de ortak zevk alanlarını bulabilmek. Çünkü bence sevgili olmak demek aynı zamanda en yakın arkadaşını bulmak da demek. Yani onunla ne kadar çok ortak faaliyetlerde bulunursan o kadar çok o samimiyet, o yakınlık da, o bağ da kurulmuş oluyor diye düşünüyorum. O yüzden bunlara dikkat edildiği sürece bence mutlu ilişki de beraberinde gelecektir. Ve yani bilmiyorum, iki kişinin gerçekten o gözlerine baktığındaki o ışığı görebiliyorsanız o ilişki uzun süreli bir ilişkidir. Ama bazı ilişkiler zaten kendini belli ediyor. Hani bir noktadan sonra kopup gidebilecek gibi. Yani ya fedakarlık yapmak bence bu noktada devreye giriyor diye düşünüyorum. Yani ben işte benim sınırlarım, yani bir de şu, sınırlarınızı belli bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Yani hayır diyebildiğiniz kadar değerlisiniz bence. Her ne kadar bazen fedakarlık da yapmanız gerekse, belli noktalarda da hayır demek çok çok önem taşıyor diye düşünüyorum.
Çok güzel noktalara değindi Ece zaten de. Ya ben 3,5 sene, 4 sene yaklaşan bir ilişki yaşadığım için, ne kadar kavgalı, içinde kavga olsa da, işte uzatmaları bile oynamış olsam da, ben şey düşünüyorum. Yani tabii ki de hani 4 sene az buz bir zaman olmadığı için çok da kötü bir ilişki yaşadığımı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şey düşünüyorum, ben iyi bir veya işte mutlu bir ilişki olabilmesi için Ece'nin dedikleri zaten var. Üstüne bir de karşındakini değiştirmemeye çalışmak bence önemli. Yani karşındakini zaten sen onu olduğu gibi seviyorsun. O yüzden onu zaman içerisinde kendine, kendi istediğin şeye dönüştürmeye çalışmak zaten hakkın olan bir şey değil. Yapma yani, yapmana da gerek yok. Zaten hani değiştirdiğinde o sevdiğin kişiden farklı bir kişiye dönmüş olacak. O zaman ne oluyor? Senin de düş hislerin değişebilir. Yani o yüzden değiştirmemeye çalışmak, onun hareketlerine saygı duymak, onu o olduğu için sevmek yani. Hani bence bu da önemli ve daha da bence önemli olan bir şey ki bizim Türk kültürü ve bu yani Türk kültürü ve Türkiye'de yaşayan kişilerin çok yaptığı bir şey. Dışarıdakilerden etkilenmemek bence. Yani etkilenmemeye çalışmak. İlişkide yani herkesin bir ilişki hakkında bir yorumu var. Herkesin var. Yani ne yazık ki var ama önemli olan orada o yorumları dinlememek veya işte o başkalarının o kişiyi, o ilişkiye girmesine izin vermemek. Çünkü kimse o iki kişi arasında oluşan bu arkadaşlık olsun veya özel ilişki olsun, o başkaları o ilişkinin içinde değilse o ilişkiyi gerçekten bilemezler. Yani bu onun, her ilişkinin, bu bizim derslerimizde de gördüğümüz bir şey, her ilişkinin kendine ait, kendine has bir dinamiği var, kendine ait özelliği var ve hani bunu dışarıdan başkasının bilmesi veya karışmaya çalışması ve tahmin etmesi, bir şey, bu ilişki hakkında bir şey söylemesi bence çok abes ve yani çok da garip bir şey. O yüzden ve o yüzden de aslında ilişki içerisinde, ikili ilişkilerde özellikle izin vermemek veya işte denilenleri umursamamak önemli olan şey. Ve o ilişkinin iyi gitmesini sağlayan şeylerden biri de bu. Yani çünkü sen ve senin beraber yaşadığın o ilişki içerisindeki kişiden başka kimse o ilişkiyi daha iyi bilemez. O yüzden önemli yani bence bu.
Hem Ece hem de Zulalım dediklerine katılıyorum ve aslında çok güzel noktalara değindiniz ikiniz de. Ve konuyu çok güzel bir şekilde özetlediniz. Zulan'ın dediği özellikle çok doğru ki ilişki zaten iki insanın arasındaki bir yakınlık, bir intimacy ve dışarıdan bir sürü yorum gelecektir işte. Yaş farkı yok, şu yok, bu farklı ülkelerdesiniz, uzak mesafe nasıl olacak, birbirinizi görmüyorsunuz ya da farklı backgroundlardan geliyorsunuz, eğitim seviyesi birinizin daha iyi, birinizin daha kötü gibi gibi ya da en ufak sorunu, ki art niyetli insanlar da çevrenizde olabilir. Büyütecekler. Bunların hiçbirini dinlemeyin. Ama bu tabii ki şey demek de değil yani. Tamamen kapalı olun ve bütün sorunları göz ardı edin de demek değil. Ki ilişkide kesinlikle sorun varsa bence oturup konuşulması gerekiyor ki en yakın zamanda bitirdiğim ilişkimde de ben bunu yaptım. Çünkü göz ardı ettikçe o sorun büyüyor ve patlıyor bir noktada.
Yani sağlıklı bir ilişkinin olabilmesi için sorunun olması lazım bence. Çünkü iki farklı insansınız ve ikinizin de düşünceleri, işte büyüme stili veya işte tavırları, karakterleri, düşünceleri farklı. O yüzden hani kavganın, tartışmanın, sorunun oluşması bence çok doğal. Eğer orada bir sorun yoksa zaten problem yani. Bir sorun yoksa daha böyle nasıl diyeyim, bir taraf hep kendini alttan alıyordur ve bir taraf hep böyle şey yapıyordur gibi geliyor bana. Hor görüyordur ve diğerine uymaya çalışıyordur gibi. Yani o yüzden sorun illaki oluşacak. Yani hayatın her noktasında sorun var. Bu hem özel ilişkilerde böyle, hem normal ilişkilerde de, yani arkadaşlıkta, ailede de oluyor yani bu. Olmasa zaten problem asıl.
Kesinlikle öyle. Zaten önemli olan şey bu sorunları nasıl ele alabildiğimiz, nasıl çözüm yolunu bulup da halledebildiğimiz. Onun dışında ya ben hani demiştim ya kaostan besleniyorum. Yani bu şey her şeyin yolunda olma hali aslında pek çok altta yatan hani buzdağının görünen kısmı o süper gibi görünebilir ama buzdağının görünmeyen kısmında her şeyin normal gitmesi yanlış bir şey. Hani bu yüzden ben belki de istemsizce hani beynim bana bunu yaptırıyor. Orada onu demeye çalışıyordum. Yani
Evet.
önemli olan dediğim gibi nasıl çözebildiğimiz. Yani tartışmalar elbet olacaktır. İlişkinin dinamiğini yükselten, ateşi alevlendiren şeyler bence tartışmalar.
Evet.
Kesinlikle. Ki zaten hani gelişim psikolojisindeki teorisyenlerin çok söylediği bir laf vardır abi. Eğer bir konflikti yoksa gelişme de olmaz. Bence ilişkide de aynı mantıkta. Yani bir noktada bir konflikti yoksa bir çatışma yoksa o ilişki ilerlemez zaten. Sadece bu ne anlama gelir? Herkes her şeyi içine atıyor, göz ardı ediyor ve hatta aldatma bile olabilir ki. Düşünsenize hiç sorun paylaşmıyorsunuz. Her şey güllük gülistanlık. Bir bakıyorsun tak aslında o insan seni başkasıyla aldatıyormuş ya da sen başkasıyla görüşüyormuşsun gibi gibi bir sürü sorun olabilir. Şimdi konuklarıma tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma çok keyifli bir zaman geçirdim ve konu hakkında da bilmediğim bazı şeyler vardı. Daha çok bilgilenmiş oldum. Umarım bu podcast serimiz çok güzel devam eder ki tekrar ikinizi de bekliyorum. Gerek ilişkiler konusunda gerek farklı konularda her zaman kapım açık bacım. Çıkın çıkın gelin. Bakalım.
Biz teşekkür ederiz.
Rica ederim. Sizinle görüşlerinizi almak isterim.
Gerçekten benim için de çok keyifli bir podcast oldu bu. Böyle özel bir günde sizinle birlikte bu yayını çektiğimiz için gerçekten çok heyecanlı ve kıvanç doluyum gerçekten. Umarım izleyenler de, dinleyenler de daha doğrusu keyif almışlardır ya da alıyorlardır. Çok severek bir sonraki podcast'te de görüşmek dileğiyle diyorum. Ben seve seve koşarak hatta gelirim yani.
Ya ben de açıkçası bu podcast yayınlandığında tekrar böyle hani büyük ihtimal hepsini baştan izleyeceğim bir durumdayım şu an. Çünkü çok güzel oldu. Şahsen çok keyif aldım. O yüzden çok teşekkür ederim bizi çağırdığın için Emre, beni çağırdığın için. Umarım güzel bir gün olur, güzel bir podcast olur. Yani sevgililerin, şunu da eklemek istiyorum. Sevgililerin beraber bir gün kutlaması için belirli bir gün olmasına gerek yok bence. O yüzden tamam önemli olabilir tabii ki de ama belirli bir gün olmasına gerek yok bunun için. Onlar beraber olduğu sürece o günü yine kutlayabilirler herhangi bir günü. O yüzden yine de umarım çok güzel geçer herkes için. Sevgisi olmayan veya sevgisi olan herkes için. Çok güzel bir pazar günü geçer. Çok teşekkür ederim.
Ben buradan
Rica ederim.
seslenmek istiyorum. Bence sevgilinize bir tanecik gül bile olsa alın. Sevginizi mutlu edin. Kadın erkek fark etmez. Buradan herkese duyurulur. Çünkü sevgiliniz sizin için değerli. Ve küçücük bir gül bile alsanız veya manevi bir şey bile yapsanız onu kesinlikle çok mutlu edeceksiniz ve ilişkiniz çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Bana inanabilirsiniz. Bunu Koç burcu olan biri olarak söylüyorum.
Ya, tabii ki de bu pahalı hediyeler de almayın demek değil. Eğer paranız varsa
Tabii
tabii ki de
ki.
pahalı da alın. Evet, son olarak aşkla kalın, sevgiyle kalın diyerek bu bölümü sonlandıracağım. Görüşmek üzere. Umarım ikinci podcastimizin ikinci bölümü de aynı keyifle ve zevkle dinlersiniz ki biz çok eğleniyoruz. Sizi de bu serüvenimize görmek istiyoruz. YouTube hesabımıza abone olabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz, mail atabilirsiniz her zaman. Açıklamalar kısmına yazacağım. Ayrıca Spotify hesabımızdan da podcastimizi dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.